ayrım 25, sayfa 327. Ama vedalaşma vakti gelince Leyla'nın korktuğu başına geldi. Azize paniğe kapıldı. Azize'nin tiz çığlıkları yol boyunca Meryem'e yaslanmış yürüyen Leyla'nın kulaklarından gitmedi. Zihninde zamanın kalın nasırlı elleri Azize'nin kollarına yapışıyor, çekiyordu. Önce tatlılıkla, sonra sertçe, sonunda da Azize'yi ondan koparıp alacak kadar güçlü. Kızın zamanın kollarında çırpındığını, tekmeler savurduğunu gördü. Adam koridorun köşesine hızla dönünce kızın yeryüzünden silinip gidiyormuşçasına attığı canhıraş feryatları duydu. Sonra Leyla kendisini koridorda koşarken gördü. Başı önde, bir uluma gelip gırtlağına tıkanmış. "Burnuma kokusu geliyor," dedi evde Meryem'e. Görmeyen gözleri Meryem'in omzunun üstünden kaydı, ileriye, bahçenin ötesini, bir tiryakinin tükürüğü kadar koyu kahverengi dağlara doğru süzüldü. "Uyurkenki kokusunu alıyorum. Ya sen? Sen de alıyor musun?" "Ah Leyla'cı o," dedi Meryem. "Yapma böyle. Ne yararı var? Ne yararı?" Başlarda Raşit Leyla'yı neşelendirmeye çalıştı. Onlara Leyla, Meryem ve Zalma'ya yetimhaneye kadar eşlik etti. Ancak yürüyüş boyunca zorlanmaktan şekilden şekle giren suratını iyice görmesini, katlandığı eziyetleri sayıp döken sızlanmalı sesini güzelce duymasını sağladı. Böyle yetimhaneye girip vermekten bacakları, sırtı, ayakları perişan olmuştu. Acıdan duramıyordu vesaire. Bu yürüyüşlerin canını nasıl okuduğunu Leyla'nın kafasında kakıp durdu. "Artık genç değilim," dedi. "Senin de umurundaydı ya. Sana kalsa beni bir an önce gömersin. Ama sana kalmayacak Leyla. İşler senin istediğin gibi yürümeyecek." Yetimhaneye iki sokak kala birbirlerinden ayrılıyorlar. Raşit onlara asla 15 dakikadan fazla zaman tanımıyordu. "Bir dakika geciktin," diyordu. "Çekip giderim, ciddiyim." Leyla, Azize ile geçirdiği dakikaları azıcık uzatabilmek için yalvarıp yakarmak, adamın başının etini yemek zorunda kalıyordu. Hem kendisi hem de Meryem adına yapıyordu bunu. Azize'nin hasretinden kahrolan Meryem, her zamanki gibi acısını içine gömüyor, bir başına sessizce çekiyordu. Zalma adına da oğlan her gün ablasını soruyor, bazen de susturulamaz ağlama krizleriyle son bulan öfke nöbetlerine giriyordu. Bazı günler yetimhane yolunda Raşit durur, bacaklarının sancılığından yakınırdı. Sonra dönüp eve doğru ilerlemeye başlardı. Uzun, sağlam adımlarla, hiç de topallamaksızın. Ya da dilini şıklatır, "Ciğerlerim, Leyla, soluksuz kaldım. Belki yarın kendimi daha iyi hissedersem ya da ertesi gün." "Bakarız," derdi. Hışırtılı bir sesle, güçlükle konuşuyormuş gibi yapma zahmetine bile girmeden. Arkasını dönüp eve yollanırken bir de sigara yakardı. Leyla da mecburen döner, çaresizce kös kös onu izlerdi, içerlemeden, acizliğine duyduğu öfkeden tir tir titreyerek. Sonra bir gün Raşit daha fazla katlanamayacağını bildirdi. "İş arayacağım diye bütün gün sokaklarda dolaşmaktan canım çıkıyor zaten," diye söylendi. "Öyleyse ben kendim giderim," dedi Leyla. "Beni engelleyemezsin Raşit, duydun mu? İstediğin kadar dövebilirsin ama oraya yine de gideceğim. Sen bilirsin, fakat Taliban'ı aşman olanaksız. Uyarmadı deme." "Ben de seninle gelirim," dedi Meryem. Leyla buna izin veremezdi. "Evde Zalma ile kalmalısın. Durdurulursak oğlanın buna tanık olmasını istemiyorum." Böylece Leyla'nın yaşamı ansızın bir Azize'yi görme savaşımına dönüştü. Şimdi aklı fikri kızıyla görüşmenin yollarını bulmaktaydı. Denemelerinin yarısında yetimhaneye ulaşmayı başaramıyordu. Sokağın karşısına geçerken Taliban tarafından fark ediliyor, soru yağmuruna tutuluyordu. "Adın ne? Nereye gidiyorsun? Neden yalnızsın? Mahremin nerede?" Sonra da eve gönderiliyordu. Şanslı gününde ise sıkı bir azar, kalçasına inen bir tekme ya da sırtına yediği sert bir yumrukla kurtuluyordu. Değilse farklı malzemelerle haşır neşir oluyordu. Tahta sopalar, taze kesilmiş dallar, kısa kırbaçlar, şamarlar, en çok da yumruklar. Bir gün genç bir talip Leyla'yı bir radyo anteniyle dövdü. İşi bitince ensesine son bir darbe indirdi. "Seni bir daha görürsem öyle bir döverim ki anandan emdiğin sütü burnundan getiririm," dedi. O gün Leyla eve döndü. Kendini beyinsiz, acınası bir hayvan gibi hissederek yüzüstü yatağa bıraktı. Meryem getirdiği ıslak bezlerle onun kanlı sırtına, baldırlarına kompres yaptı. Ama çoğunlukla boyun eğmiyordu Leyla. Eve gidiyormuş gibi yapar, sonra yan sokaklara sapıp farklı bir rota izlerdi. Arada bir yakalanır, sorgulanır, azarlanırdı. Kimileyin tek bir günde 2, 3, 4 kez. Sonra kırbaçlar şaklar, antenler havayı yırtar, Leyla kanlar içinde ayaklarını sürüyerek eve dönerdi. Azize'yi bir dakikalığına bile göremeden. Bunun üzerine Leyla kat kat giyinmeye başladı. Sıcak havada bile darbeleri hafiflesin diye burkasının altına 2-3 kazak giyiyordu. Ama Leyla için ödül, eğer Taliban'a geçmeyi başarmışsa her şeye değerdi. O zaman kızıyla istediği kadar vakit geçirebilirdi. Hatta saatlerce. Avluda, salıncağın yakınında çocukların ziyarete gelmiş annelerin arasında oturur, Azize'nin o hafta neler öğrendiğini konuşurlardı. Azize, zaman kakanın onlara her gün mutlaka yeni bir şey öğrettiğini söylüyordu. Okuma yazmanın yanı sıra bazen coğrafya, bazen de tarih ya da bilim, bitkiler, hayvanlar hakkında her şey. Ama önce perdeleri kapatıyoruz ki Taliban bizi göremesin dedi zaman kaka. Masasında dikiş iğneleri, iplik makaraları bulunduruyordu. Taliban teftişe geldiğinde hemen defterleri kitapları kaldırıyor, dikiş diker gibi yapıyoruz. Bir gün yine Azize ile sohbet ederken Leyla'nın gözüne orta yaşlı burkasının peçesini kaldırmış bir kadın çarptı. Üç oğlanla bir kız çocuğunu ziyarete gelmişti. Bu keskin hatlı sert yüzü kalın kaşları bir yerden tanıyordu. Ancak sarkmış ağızla kır saçlar yabancıydı. Aynı anda şalları, siyah etekleri, ters aksesi anımsadı. Saçların nasıl sımsıkı toplandığını, ensedeki kısa sert kıl diplerini gösterecek kadar gergin topuzu. Bu kadının bir zamanlar kız öğrencilerin örtünmesini yasaklayışı, kadınlarla erkekler eşittir. Dolayısıyla erkekler örtünmezken kadınların kapanmasına neden yoktur deyişi Leyla'nın bugün gibi aklındaydı. Bir ara Rengamar hala başını kaldırdı, göz göze geldiler ama Leyla eski öğretmeninin gözlerinde bir duraklama, bir tanıma ışıltısı göremedi. Yer kabuğunda kırıklar var dedi Azize, bunlara fay deniyor. Ilık bir öğle sonrasıydı, 2001 Haziran'ında bir cuma günü. Dördü birlikte yetimhanenin arka avlusunda oturuyorlardı. Leyla, Zalmay, Meryem ve Azize. Raşit bu kez nasıl olduysa insafa gelmiş, onlara eşlik etmişti. Yolun aşağısında otobüs durağında beklemekteydi. Yalınayak çocuklar çevrelerinde oynuyor, koşuşuyordu. Patlak bir futbol topu tekmeleniyor, durup dinlenmeksizin kovalanıyordu. Ve fayların her iki yanında kaya tabakaları var ve bunlar yeryüzünün kabuğunu oluşturuyor diye sürdürdü Azize. Biri Azize'nin saçlarını geriye toplayıp örmüş, tokalarla düzgünce tepesine tutturmuştu. Leyla kızının arkasına geçip saçlarını ayıran, rahat durmasını tembihleyerek yavaş yavaş ören kişiye bu artık her kimse fena halde gıpta etti. Azize göstermek için ellerini avuçları yukarı bakacak şekilde açtı, birbirine sürttü. Zalmay ona büyük bir ilgiyle izlemekteydi. Kektonik plaka mı deniyor? Tektonik diye düzeltti Leyla. Konuşmak acı veriyordu. Çenesi hala acıyor, sırtı, ensesi zonkluyordu. Dudağı şişmişti. Dili ise ikide bir, Raşid'in iki gün önce döktüğü alt kesici dişinden kalan boşluğa kayıyordu. Anne ile babayı kaybetmeden, hayatı ters yüz olmadan önce Leyla, insan bedeninin bunca dövülmeyi, böyle şiddeti ve düzenli bir dayağı kaldırabileceğini, dahası işlevlerini sürdürebileceğini asla inanmazdı. Aynen, bunlar birbirinin yanından kayıp geçerken sürtünüyorlar ve kayıyorlar. Anlıyor musun anneciğim? Böylece enerji açığa çıkıyor, bu da yeryüzüne doğru hareket ediyor ve sallanmasına neden oluyor, depreme. Gittikçe daha da zeki oluyorsun dedi Meryem. Şu budala halandan kat kat zekisin. Azize'nin yüzü ışıdı, yayıldı. Sen budala değilsin Meryem hala. Ayrıca zaman kakanın dediğine göre bazen kayaların yer değiştirmesi derinlerde, çok çok derinlerde olurmuş. Aşağıda çok güçlü, korkutucu şeyler olup biterken biz burada yüzeyde yalnızca hafif bir sarsıntı hissedermişiz. Sadece belli belirsiz bir titreme. Bir önceki ziyaretin konusu güneşten mavi ışık yayan şeyin atmosferdeki oksijen atomları olduğuydu. Yeryüzünde atmosfer olmasaydı demişti Azize soluk soluğa, gökyüzü mavi olmaz, zifiri karanlık bir deniz olurdu. Güneş ise karanlıktaki kocaman, parlak bir yıldız. Bu sefer Azize bizle eve geliyor mu diye sordu Zalmay. Yakında aşkım dedi Leyla, yakında. Leyla uzaklaşan oğlanın arkasından baktı, tıpkı babası gibi yürüyordu. Beden öne eğik, ayak parmakları içe basıyor. Salıncağa gitti, boş iskemleyi itti, sonunda yere, betona çöktü. Bir çatlaktan fışkırmış yabani otları yolmaya başladı. Leyla bir kez daha merak etti. Taliban, zaman kakanın gizli derslerini öğrense ne yapardı acaba? Görüşmelerde Azize sessizliğin çökmesini hiç fırsat vermiyordu. Yüksek, çınçın sesiyle, yaptığı konuşmalarla, taşkın gevezeliklerle bütün boşlukları dolduruyordu. Konudan konuya atlar, elleriyle çılgın, hırçın jestler yapardı. Oysa bu asabi uçuculuk hiç de tarzı değildi. Yeni bir gülüşü vardı Azize'nin. Tam bir gülüş de sayılmazdı. Daha çok sözlerini noktalamak için başvurduğu gergin bir tik gibiydi. Ya da Leyla'nın kuşkulandığı gibi rahatlatma, güven verme amacıyla yapılan bir vurgu. Başka değişiklikler de vardı. Azize'nin tırnaklarının altındaki kir Leyla'nın gözünden kaçmıyordu. Kız onun fark ettiğini ayrımsar, ellerini baldırlarının altına saklardı. Ne zaman bir çocuk sümüklerini akıta akıta ağlasa ya da yanlarından kıçı açık, saçı kirden taras taras bir çocuk geçse, Azize'nin kirpikleri uçuşur, hemen açıklamaya girişirdi. Evinin pisliği, çocuklarının pasaklılığı yüzünden konuklarına mahcup olmuş bir ev hanımı gibi. Yetimhaneden memnun olup olmadığı sorularını şen ama muğlak yanıtlarla geçiştiriyordu. Gayet iyiyim hala, iyiyim. Çocuklar sana sıtışıyor mu? Hayır anne, herkes çok tatlı. İyi yiyor musun? Rahat uyuyor musun? Yiyorum, uyuyorum da. Evet, dün akşam kuzu yedik. Yoksa geçen hafta mıydı? Kızı böyle konuştuğunda Leyla onda Meryem'den irice bir parça görüyordu. Azize şimdi kekeliyordu da. İlk Meryem fark etmişti. Oldukça gizli, silikti. Fakat fark edilebiliyordu. Özellikle T harfiyle başlayan sözcüklerde belirgindi. Leyla bundan zamana söz etti. Adam kaşlarını çattı. Ben hep öyle olduğunu sanıyordum dedi. O cuma ikindisi yetimhaneden ayrılırken biraz gezdirmek için Azize'yi de yanlarına aldılar. Otobüs durağında beklemekte olan Raşit'le buluştular. Zalmay babasını görünce bir sevinç çığlığı atıp debelendi. Leyla'nın kollarından kurtuldu. Azize'nin Raşit'i selamlayışı ciddi, gergindi ama düşmanca değil. Raşit acele etmelerini söyledi. 2 saat sonra işbaşı yapması gerekiyordu. Interkontinental'de kapıcılığa başlayalı bir hafta olmuştu. Öğleden 8'e haftada 6 gün araba kapılarını açıyor, bavul taşıyor, yere bir şey döküldüğünde siliyordu. Bazen günün sonunda açık büfe tarzı lokantanın aşçısı Raşit'in artıklardan birazını etrafa çaktırmadan alıp eve götürmesine göz yumuyordu. Yeter ki etrafa çaktırmasın. Soğumuş, yağı emmiş köfteler, kızarmış tavuk kanatları, kabuğu kuruyup sertleşmiş, artık lastik gibi olmuş soslu makarna, katı, çakıllı pilav. Raşit de İlahi söz vermişti. Eli biraz para tutar tutmaz Azize'yi eve getirecekti. Şimdi de üzerinde üniforması vardı. Bordo rengi, polyester bir takım, beyaz gömlek. Klipsli boyun bağı, ak saçlarını ezen siperlikli kasket. Üniforma Raşit'i dönüştürüyordu. Sırtında bu varken incinebilir, neredeyse zararsız görünüyordu. Yüzünde zavallı bir şaşkınlık. Hayatın ona layık gördüğü rezillikleri itirazsız kabullenen biri gibi. Bu sesimiyetiyle hem acınası hem de hayran olunası biri. Otobüsle Titanik şehrine gittiler. İki taraftaki derme çatma kulübelerin kuru setlere tutulmuş gece konduların arasından nehir yatağına doğru yürüdüler. Köprünün yakınında basamakları inerlerken bir vinçten sarkan çıplak ayaklı bir erkek cesedi gördüler. Kulakları kesilmiş, ibin ucundaki boynu bükülmüştü. Irmakta etrafta dolaşan kalabalığın arasına karıştılar. Alışverişçiler, para takasçıları, sivil toplum örgütlerinin sıkkın yüzlü üyeleri, sigara satıcıları, gelip geçeni, ellerindeki sahte antibiyotik reçetelerini gösterip para dilenen çarşaflı kadınlar. Eli kırbaçlı, nesvar çiğneyen talipler. Titanik şehrinde devriye geziyor, yakışıksız kahkahalar, peçesiz yüzler aranıyordu. Salmay, koyun posundan yapılma, gocuk satan bir satıcıyla yapay çiçeklerle dolu bir tezgahın arasındaki oyuncakçıdan sarı ve mavi çizgili kauçuk bir basketbol topu aldı. Bir şey seç dedi Raşit Azize'ye. Kız duraksadı, mahcubiyetten kasılıp kalmıştı. Acele et, 1 saat sonra işte olmalıyım. Azize bir top şeker makinesi seçti, madeni parayı deliğe atıp bir şeker alıyor, sonra alttaki kapağı kaldırıp parayı geri alıyordunuz. Satıcı fiyatını söyleyince Raşit'in kaşları kalkıverdi. Sıkı bir pazarlık başladı, sonunda Raşit Azize'ye dönüp sanki oyuncak için tutturan oymuş gibi geri ver diye homurdandı. İkisini birden alamam. Dönüş yolunda yetimhaneye yaklaştıkça Azize'nin şen şakrak ön cephesi her adımda biraz daha soldu, bulandı. Eller uçuşmayı kesti, yüzü karardı, her seferinde yenileniyordu bu. Şimdi konuşup durma, yerli yersiz, asabice gülme, hüzünlü sessizliği, soluksuz, amaçsız gevezeliklerle doldurma sırası Meryem'in de desteğiyle Leyla'daydı. Daha sonra Raşit, onları yetimhaneye bırakıp otobüsle işe yollandığında Leyla durdu, el sallayan, sonra duvarın dibinden ayaklarını sürüye sürüye arka avluya geçen Azize gözden yetinceye kadar bekledi. Azize'nin kekelemesini, fay kırılmalarıyla ilgili söylediklerini düşündü. Derinlerde şiddetli çarpışmalar yaşanırken bizim yüzeyde nasıl yalnızca hafif bir titreme hissettiğimizi. "Hey git, hey sen!" diye haykırdı Zalmay. "Şşşt!" dedi Meryem. "Kime bağırıyorsun böyle?" Oğlan parmağıyla gösterdi. "Şuna, şu adama." Leyla parmağın gösterdiği yöne baktı. Evin önünde bir adam duruyordu. Kapıya yaslanmıştı. Geldiklerini görünce onlara doğru döndü. Kollarını çözdü. Toparlayarak 1-2 adım attı. Leyla durdu. Boğazından boğulur gibi bir hırıltı çıktı. Dizleri gevşedi. Ansızın Meryem'in koluna, omzuna, bileğine, herhangi bir yerine bir şeye tutunma, yaslanma arzusu, gereksinimi hissetti. Ama yapmadı. Bunu göze alamadı. Tek bir kasını bile kıpırdatmaya cesaret edemedi. Nefes almaktan, hatta gözünü kırpmaktan bile korkuyordu. Çünkü bunun uzakta titreşen bir serap olmasından, en küçük bir kıpırtıda kaybolacak, uçucu bir yanılsama olmasından korkuyordu. Bunun içinde tam anlamıyla hareketsiz kaldı. Tarık'a baktı, ta ki göğsü hava ihtiyacıyla çığlıklar atanan, gözleri kırpışmak için yanana kadar. Derin bir soluk aldıktan, gözlerini kapayıp açtıktan sonra erkeğin her nasılsa mucizevi bir biçimde hala orada durduğunu gördü. Tarık hala oradaydı. Leyla her şeyi göze alıp öne doğru bir adım attı. Ardından bir adım daha ve bir tane daha, sonra koşmaya başladı. Meryem. Üst katta Meryem'in odasında Zalmay'ın hırçınlığı üstündeydi. Nereye saldıracağını bilemiyordu. Bir süre yeni basketbol topunu yerde, duvarlarda sektirerek dolaştı. Meryem yapmamasını söyledi fakat oğlanın üzerinde hiçbir otoritesi olmadığını biliyordu. O da zaten kadının gözlerinin içine küstahça bakarak topu zıplatmayı sürdürdü. Bir ara Zalmay'ın oyuncak arabasını aralarında sürdüler. İki yanında göz alıcı, kırmızı yazılar bulunan can kurtarını odanın iki ucundan birbirlerine yolladılar. Daha önce Tarık'ı kapıda bulduklarında Zalmay topunu göğsüne bastırmış, baş parmağını ağzına sokmuştu. Artık yalnızca endişelendiği zaman başvurduğu bir alışkanlıktı. Tarık'ı kuşkuyla süzmüştü. Kim bu adam diye sordu Meryem'e. Onu sevmedim. Meryem açıklamaya Leyla'nın çocukluk arkadaşı olduğunu, birlikte büyüdüklerini söylemeye çalıştı ama oğlan onun sözünü kesip can kurtarın ters, kendine doğru çevirmesini söyledi. Kadın söyleneni yapınca da basketbol topumu isterim diye tutturdu. Topum nerede? Babacan'ın aldığı top nerede? Nerede? Topumu istiyorum, istiyorum. Sesi giderek yükseliyor, her sözcükte biraz daha şiddetleşiyordu. Meryem şimdi buradaydı deyince oğlan haykırdı. Hayır, kayboldu işte. Biliyorum, kayboldu. Nerede ha? Nerede? İşte dedi Meryem topu içine yuvarlandığı dolaptan çıkararak. Ama artık Zalmay uluyor, yumruklarıyla havayı dövüyordu. Aynı top olmadığını, olamayacağını, çünkü onun kaybolduğunu haykırıyordu avaz avaz. Bu sahtesiydi. Gerçek topu nereye gitmişti? Nereye? Nereye? Nereye? Nereye? Çığlık atmayı Leyla yukarıya çıkıncaya kadar sürdürdü. Leyla onu kucakladı, salladı, parmaklarıyla sıkı siyah buklelerini sıvazladı, ıslak yanaklarını kuruladı, diliyle kulağını gıdıkladı. Meryem odanın dışında bekliyordu. Merdivenin başından görebildiği tek şey, Tarık'ın oturma odasının halısız zeminini uzattığı haki pantolonlu uzun bacaklarıydı. Hem sağlam hem de takma olanı. Aynı anda Raşit'le birlikte Celil'e telefon etmek üzere gittikleri Intercontinental Oteli'ndeki kapıcıyı hatırladı ve neden tanıdık geldiğini anlayıverdi. Daha önce çıkaramamasının nedeni adamın o gün kasketli, güneş gözlüklü olmasıydı. Ama Meryem artık çok net anımsıyordu. 9 yıl önce aşağı salonda oturan, mendiliyle alnını kurulayan ve su isteyen adamı. Aklına bin türlü soru üşüştü. Sülfa hapları da oyunun bir parçası mıydı? Planı hangisi geliştirmiş, inandırıcı ayrıntılarla cilalamıştı? Raşit, Abdülşerif'e, tabii gerçek adı buysa, buraya gelip Leyla'yı kahretmesi, Tarık'ın ölüm haberiyle yıkması için kaç para ödemişti?